Ayrım 23.
Sayfa 249. İstanbul seçiminin resmi sonuçları şöyleydi. Halk Partisi 35.934 oy, Serbest Parti 12.813 oy. Buna karşılık İstanbul'da oy hakkına sahip 250.746 vatandaş oy vermemiş. Daha doğrusu sandık başına gelmeyi göze alamamıştı. Çorum'dan aldığı son mektupta herkes selbestçi olduğu halde sandıktan silme Halk Partisi çıkmış. Çorumlu ilk günler buna biraz kızmışsa da sonra gülmeye başlamıştı ki neredeyse karnı yırtıla. Selim'in canı sıkılıyordu çok. İstanbul Halk Partisi görevlileri seçim sınavından rezil olup çıkmışlardı. Bu öyle bir rezillikti ki sıfır bile verilmez. Aklının ermediği hiçbir hazırlık yoksa bu maskaralığa neden girişildi? Hazırlık var da bunu görevliler yüzlerine gözlerine bulaştırdıysa asıl sopa bunlara çalınmak gereken jandarmayı polisi halkın üstüne kim ne cesaretle sürebiliyor? Bu düpedüz devrim düşmanlığı değil de ya nedir? Devrim düşmanlığı aslında cami minberlerinde yeşil bayrakları omuzlayıp tekbir getirerek sokağa uğrayan birkaç yobazdan gelmez. Devrimci görünüp devrimi halkın gözünden düşürecek aptallıklar, hainlikler yapanlardan gelir. İstanbul gibi bir şehri bu kadar yeteneksiz alık heriflere kim teslim etti? Bir sürü yabancının düşmanın gözü önünde. Böyle bir yenilgiyi önleyememek. Her çeşit baskıyı, madrabazlığı, sandık, defter, çuval, oy aşırmaları göze alındığı halde gırtlağa kadar çirkefe batmak. Uyumuşlar öyleyse. Bunca yıl bu herifler horul horul uyumuş. Ne memleketten haberleri var ne milletten. Kurtarıcıları da belli bir şey aldatmışlar aralıksız. Peki bu kadar ağır bir suçun cezasını çekmeyecekler mi? Ne zaman çekecekler? Arif Oruç maskarası neler yazmıştı, neler yazıyordu, bu gidişle daha neler de yazacaktı. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanlığından çekilsin, yerini Mareşal Fevzi'ye bıraksın, partisinin başına geçsin, boğuşsun mu demedi bu herif? Yok, ölene kadar Cumhurbaşkanı olsun, seçim dışı partiler üstü tutulsun mu demedi? İpe sapa gelmez, yalnız akıl karıştırır, ne kadar deli saçması laf varsa yazdı. Yazıyor evet, bu gidişle daha da yazacak. Yok mu bunu susturacak hiçbir kuvvet? Bunu susturacak kuvvet yok da bütün milleti sopadan geçirmeyi kimler hangi güçle göze alabiliyorlar? Bu ayın Kurtuluş Dergisi'ne seçimlerin sosyal anlamı başlıklı bir yazı yazmış, yayınlayıp yayınlamamak üstünde epey duraklamıştı. Anadolu çocuğu olduğu için millet çoğunluğunun katiyen yobaz olmadığını biliyordu. Şu halde yobazların halkı aldatıp yanlış yola sürdükleri söz konusu olamazdı. Oysa Halk Partisi gazeteleri toptan bunu ileri sürüyorlardı. Bu da apaçık asıl suçluları saklamak, onları millet zararına savunmak demekti. Türk milleti kurtarıcılarına karşı da olamazdı. Ama iktidara karşı olduğunu seçimler sonucu göstermişti. Yani birine karşıydı, bu da %100. Şu halde asıl karşı olduklarını hızla kurtarıcılardan ayırmak, gerçek suçluları milletin gerçekten sevmediklerini hemen iş başından uzaklaştırmak gerekti. Bu yazıda yadırgadığı büyük kurtarıcıları memlekette olup bitenlerden habersiz göstermek zorunda kalmış olmasıydı. Ne demek haberleri yok? Nerede yaşıyorlar ki haberleri yok? Nasıl yaşıyorlar ki? Gündelik gazete, radyo çağında özür olur mu haberimiz yok? Diyelim Elaziz'de olandan, Kemah'ta, Hakkari'de olandan haberleri olmadı bir zaman. İstanbul'da, hele Ankara'da olanlardan da mı habersiz kaldılar? Hadi büyükler büyük işlerde. Ya bunca mebus? Bir Fethi Bey gelsin yıllarca kaldığı Paris'ten, aslında halkçılardan herhangi biri değil mi bu Fethi Bey? Derme çatma bir örgüt, saçma sapan 5-10 lafla vatan kurtaranları katsın önüne, amansıza düşürsün. Sonra da bunun özrü, haberleri olmadı. Murat mümkün mü diyor buna? Hayır, haberleri oldu da yanlış oldu. Verilen raporlar gerçekleri saklıyordu. 1930 yılında Türkiye Cumhuriyeti gibi 770 bin kilometre karelik bir memlekette. Gazete, telefon, telgraf, bunca polis, bunca milli emniyet. Ayrıca parti ne yapıyor? Nerede gerçekleri saklayan vatan hainlerinin üstüne yürüyecek, yakasına yapışacak devrim? Hem devrim hem memleketten, milletten habersizlik. Evet, habersizlik. Bırak başkasını, sen haber verdin mi rastladığın kötülüklerden, duyduklarından? Murat haber verdi mi? Ramiz Efendi, Kamil Bey, Arif Bey, Cemil Bey. Bütün bu gerçek kuvayi milliyeciler haber verdiler mi daha başkaları? Binlercesi, on binlercesi, belki yüz binlercesi. Hayır, hiçbirisi ödevini yerine getirmedi. Buna eminim %100. Emindi çünkü büyük kurtarıcıların şuncacık haberleri olsaydı Halk Partisi ile milletin arası katiyen bu kadar açılmazdı. Bu tehlike çoktan önlenirdi. Aslında asıl kendisine karşı duyduğu bu öfkeyle sarayların öğrenci yurdu yapılması teklifini bu sayıya koymuştu. Başka ufak tefek eleştirilerle beraber Tarkan'ın yazısı da giriyordu bu ayın kurtuluşuna. Gülümsedi. O zamana kadar Kadir'le omuz omuza atıp tutan muhalefette yiğitliği kimseye bırakmayan, bu yazıyı ille de yayınlatmak için kendisini korkaklıkla suçlayarak sıkıştıran, kışkırtan Paşaoğlu son dakika ne düşünmüşse düşünmüş, imzasını koymayı uygun bulmamıştı. Bunun için ileri sürdüğü sakınca da babasının paşa olmasından başka bir şey değil. Selim babası paşa olmak doğru bildiğini yazmakta çekingenliği mi gerektirir yoksa paşa olmayanlardan daha cesur davranmayı mı sorusunu soracakken vazgeçmiş, yazının altındaki Tarkan kelimesini çizip yerine kendi takma adlarından birini yazıvermişti. Ürkekliğin bu çeşidini hiç anlamıyor, nerede rastlasa hakaret görmüş gibi acı duyuyordu. Bu ayın Kurtuluş Dergisi gerçekten dikkati çekecek özellikteydi. İyi bir rastlantıyla baş mürettip Behram Usta makine dairesine yıllardan beri unutulup kalmış bir klişe bulmuştu. Amerika'daki hürriyet heykelinin resmi. Para da istememişti Behram Usta. Basalım gitsin demişti dün sabah. İyi adamdı Behram Usta, biraz gevşekli işinde. 6 sayıdır dergiyi bir kez bile tam gününde çıkaramamışlardı. Her defasında mutlaka bir şey aksıyordu. 3-4 gün hatta 5-6 gün geciktiği oluyordu. Oğlancıydı herif galiba biraz. Kulağına böyle bir şey de çalınmıştı. Çok içiyordu. İşleri sürünceme de bırakması da çok içmesinden. En ucuz basım evi burası olduğundan çekiyordu bu çileyi Selim. Burada dergiyi 5 lira daha ucuza bastırıyordu. Neme lazım, içkiciymiş, oğlancıymış. Bize klişeyi verdi ya bedavadan. Serbest parti patırtısından daha bir anlamı da olacaktı bu hürriyet heykelinin. Çıkmaya başladığından beri Kurtuluş'a, Tatavla diye takılan 41'in Rüstem Şah'ı hatırlayarak keyifle gülümsedi. Tatavla Rumların oturduğu bir semtti. Batakhanelerle doluydu. Geçenlerde tamamıyla yanmış, adı Kurtuluş olarak değiştirilmişti. Kalktı aslında hiçbir şey düşünmeden. Daha garibi, çok da üşendiği halde paltosunu sırtına atıp lambayı üfledi. Arkadaşların hepsi kahvede olmalıydı. Medresenin kapısından çıktı, kahveye gitmek için sola sapmak lazımdı, sağa saptı. Ancak Şehzade Camii'nin dağ gibi göğe dayanmış karaltısını görünce matbaaya gitmekte olduğunu anladı. Akşam uğramış, dergiyi yarın sabah dağıtılma muhakkak hazırlaması için baş mürettip Behram Efendi'ye bir şişe rakı götürmüştü. 8 sayfa basıldığından gerisinin bağlanıp makineye atılması çoktan bitmiş olmalıydı. 1000 sayının basılması da birkaç saatlik iş. Gece yarısı biter. Sabaha kadar da kurur. Mürekkep çok kötü olduğu için biraz kurumadan dergi ele alınamıyor. Çamura dönüyordu. Daha iyi mürekkep ne fark eder? Belki 50 kuruş, belki daha da az. Felek sinemasının yanından Laleli yangın yerine saptı. Aksaray Tramvay Caddesi'ni karşıya atlayıp Soğan Ağa Mahallesi'ne yöneldi. Basım evi bir yanık konağın geniş bahçesindeydi. Arabalıklarla ahırların yanan çatıları oluklu saçla örülmüş, mürettiphane ile baskı makineleri buraya konulmuştu. Konağın 12 basamakla inilen bölmelerle ayrılmış kocaman mahzenide kağıt topları, mürekkep kutuları, kullanılmayan mürettip kasaları, eski harflerle basılmış cenk kitapları için depo olarak kullanılıyordu. Mürettiphane makine dairesi her zaman karmakarışık, her zaman pislik içindeydi. Latin harflerinden önce burada gece gündüz aralıksız masal kitapları, küçüklü büyüklü cenk kitapları, üstünlü esreli amme cüzleri, il mühaller, karınca duaları, duvarlara asılmak için dualar, ah minel aşk, gariki bahri isyanım dahilek, ya Resulullah levhaları, Bektaşi Mevlevi Kadiri küllahlarından Hazreti Ali'nin devesiyle dünya güzeli Zeliha Hanım'ın resimleri basılıyordu. Bunların hepsi kasaba pazarlarında, panayırlarda, bütün Anadolu köylerinde, darendeli satıcılar tarafından her biri birkaç yüz bin olarak satılmaktaydı. Toplamı yılda 2-3 milyonu bulan bu eserler satıcılara %60 gibi büyük iskontolarla veriliyor, hemen hemen hepsi Anadolu'da parayla değil, mal trampasıyla tutturabildiğine satılıyordu. Latin harfleri çıkmadan önce Enikon'u banknot basar gibi kazanç getiren bu adı bilinmez basım evi, harf devriminden bu yana kendisini toparlayıp yeni duruma bir türlü uyamamış, sahibi tarafından şimdilik adeta yüzüstü bırakılmıştı. Her an hükümetin bu masal, cenk, dua kitaplarını yasaklayacağı sözü çıkıyor, patronla darendelileri umutsuzluktan kıvrandırıp öfkeden kudurtuyordu. Gece sakindi ama sıkıntılıydı. Yağmur sıkıntısı diye geçirdi içinden Selim Nuri, ürperdi. Zırıl zırıl ıslaklık, çamur, sürekli korunma çabalaması. Uzaktan uzağa baskı makinesinin sesini duydu. Hüseyin Rahmi'den bir cümle hatırladı. Bir sinirli köpek vardır. Hep havlar, sese git. Güldü. Hakkı var Hüseyin Rahmi'nin. Biz de hey oğlum, deniz kızı Eftalya'nın sesine gidecek değiliz ya. Sermürettip Behram Efendi şişeyi bitirmediyse ille bir yudum çek diye diretir. İyi gelir mi bu namussuz bronşite, susuz rakı? Suratını buruşturdu. Son günlerde Doktor Münir Bey'e gitmeyi düşünmeye başlamıştı kara kara. Kara kara çünkü dinleneceksin der. Daha beteri birkaç zaman hastaneye yatıralım der. Olmaz, şu sıra hiç olmaz. Ufak tefek borçları vardı. Soğuklar bastırmadan bir yağmurluk uydurmayı düşünüyordu. Kalın paltoyla terliyor, sonra da üşüyor. Bronşitin sürmesi bundan. İyidir, iyi, boş ver. Saat 10'u geçti galiba. Tüketmiştir bizim Behram Efendi şişeyi çoktan. Belki de şaraba döndürmüştür. Ne garip insanlarımız oldu. Çalışırken de içiyor. İçiyor ama adamlığı yitirmiyor büsbütün. Durduğu yerde şu hürriyet heykelinin klişesini çıkarır verir mi iyi niyetli olmasa? Gözüne ilişti diyelim, aldırmaz. Adam sen diye vurur. Düşünmüş, delikanlılara verivereyim şunu demiş. Bir iki lira koparabilirdi de. Az para mı? Şu kadar binlik şarap alır. Yüreğinden sevgiye benzer bir acıma geçti. Biliyorum sayfaları bağlayamamıştır daha. Cigarasını şurada burada unutarak. Hiçbir şeyi düşünmediği halde derinden derine dalgın. Maşayı kaybedip bularak. Evet, gariptir bizim insanlarımız. Son hesaplaşmada Behram Efendi gibi sapıklıkları, kötü tutkuları olanlar bile bir hoştur. Kupa arabalarının girip çıkması için yapılmış kocaman kapı her zamanki gibi aralıktı. Yan verip girdi. Avluda taş yığınları, duvar kalıntıları hiç benzemediği halde Selim Nuri'ye nedense dar ağacını hatırlatan kömüre dönmüş bir de ağaç gövdesi vardı. Burada her şey o kadar eskiydi ki penceresinden sarı ışık yanan arabalıkta sanki elektrikle işler bir baskı makinesi değil, İbrahim Müteferrika'nın kurduğu ilk basım evini görecekti. Van Kuli sözlüğünün ya da Naim Ağa tarihinin basıldığını. Selim Nuri merhaba deyip girdi. Karşılık beklemeden yürüyüp ara kapıdan mürettiphane bölümüne baktı. Kimseyi göremeyince döndü. Makineye kağıt veren çırak ayakta uyur gibiydi. Gece makinisti Kör Numan usta basılmış formalardan birini aradan çekmiş, tek gözüne denk getirmek için biraz uzak, biraz yukarı tutarak harflerin ezilip ezilmediğini araştırıyordu. Merhabayı da gerçekten duymamıştı ya, gene domuzluğu üstünde olduğundan duymazlığa vurmuştu. Yok mu Behram Efendi? Behram Efendi içeride yoksa yoktur. Yemeğe mi çıktı? Bilir miyim? Elindeki formayı basılanların üstüne bıraktı, bir yenisini çekip aldı. Ne bileyim? Basıldı mı acaba bizim derginin ikinci yüzü? Ne zaman atılacaktı? Gündüzse basılmıştır, benim haberim yok. Gündüz değil, akşamüstü uğradım. Birkaç sayfa kalmıştı, bağlayıp atacaktı Behram Efendi. Bu mudur? Basılan Şapur Çelebi hikayesiydi. Gösterdiği sayfada Şapur'u ince uzun boynundan asıyorlardı. Selim kaşlarını çattı. Kurtuluş dergisini soruyorum Numan Usta. Kapağında hürriyet heykeli bulunan dergi. Hürriyetten mürriyetten haberim yok birader. Hürriyetle neyin nesi? Türk'ün bilmediği aş ya diş ağrıtır ya baş. Orası öyle. Bereket bu. Hürriyet heykeli bizim hürriyet heykeli değil. Amerika'nın hürriyet heykeli. Ne arıyor öyleyse bizim dergilerin kapağında yabanın hürriyeti? Sen bizde şaşkın mı ararsın Numan Usta? Kör Numan Selim'in yüzüne alay mı ediyor diye ters ters baktı. La havle der gibi başını salladı. Heykelli dergiden haberim yok. Bak bakalım bağlanmış sayfalar içeride mi? Ben bu gece biraz geç kaldım. Belki sabahçı arkadaş atıvermiştir. Selim umutlanarak mürettiphaneyi araştırdı. Hayır, sayfa mayfa yoktu. Çırak nerede? Behram Usta'nın çırağı. Canı cehenneme namussuzun. Selim çırakla ustanın sapık ilintisini bildiği için sorduğuna pişman olmuş, Behram Efendi'ye de kızmaya başlamıştı. Sırtını, avuçlarını ter bastı, şakaklarını bir sıcaklık yokladı, öksürerek çıktı. Rakı bahşişi bu durumda bahşişlikten çıkıyor, bir çeşit aldatmaca, bir çeşit haraç haline geliyordu. Ne yapacağını düşünmek için duraklayınca mahzene inen merdivenin ağzında ışık gördü. Hemen yöneldi. Gece makinisti gelmeden önce derginin basılmış olması ihtimalini düşünmüştü. Basıp depoya taşıdılarsa helal olsun Behram edepsizine bizim rakı. Yer yer kırılıp ufalanmış taş basamakları ihtiyatla indi. Birinci bölmede kimse yoktu. İkinci bölmenin kanatsız kapısını geçince irkildi. Behram Efendi kucağındaki çırağı itip hızla dönmüştü. Basılma telaşıyla Selim Nuri'yi tanımamış olacak yarı ürkek yarı bulaşık sordu. Kimsin, ne ararsın? Selim Nuri sanki bu kadar rezil bir durumda suçüstü yakalanan kendisiymiş gibi utanca batmıştı. Kekeledi. Dergiye baktım. Bağlandı mı sayfalar? Behram Efendi toparlanmaya çalışıyordu. Sululuğa dökmeyi uygun görmüş olmalı ki yılıştı. Adam akıllı sarhoştu. Vallahi Selim Bey, bağlamak kolay. Dakikasında şıpın işi. Şişeyi gösterdi. Senin rakı bereketliymiş Selim Bey. Sen bunu müderris beylere okutmuşsun. Buna hınzır uğramış. Öyledir. Selim ne girebiliyor ne de kalmayı istiyordu. Hadi bitir de. Kolay, o benim işim. Çırağa çıkıştı. Ulan kerata, şuradan bir sandık versene Selim Bey'in altına. İstemez. Çoktan karar vermişti Selim Nuri. 8. sayıyı gelecek ay 5 lira değil, gerekirse 10 lira fark verip başka basım evine götürecekti. Bu kararla pislikten kurtulmuş gibi rahatlamıştı. İstemez ne demek? Otur iki laflayalım. Aslına bakarsan laflamamız senin iyiliğine. Bırakın şimdi bunları, için şunu. Daha iyisi, haydi alın gidelim. Hem bağlar hem içersin. Benim için hava hoş. Ha burası ha orası. Konuşacaklarımızı Kör Numan duymasın. Nedir konuşacağımız? Duyarsa ne olur, gizli mi? Eh gizli, aslına bakarsan benimkisi bir vatandaşa bir iyilik. Benim senden istediğim iyilik Behram Efendi şu sahifeleri hemen bağlayıp makineye atmak. Herifin bakışını birden hiç beğenmedi. Hadi uzatma, bitirelim şu işi. Kolay dedim ya, aslına bakarsan bu dergi işini sen bu sıra kurcalamasan iyi. Kurcalamasan mı? Ne demek kurcalamasan? Şu demek ki benden sana ağabey öğüdü. Sen okumuşsun ama biz de görmüşüz. Hem de saçımızın teli kadar bulaşık meseler görmüşüz. Bırak şimdi bunları Behram Efendi. Dediklerinden bir şey anlayamadım ama benim bulaşık işim yok. Niyetin şakaysa sırasız. Bulaşık işim var mı yok mu bunu sen bilemezsin.
Bilemez miyim?
Bilemezsin. Bilsen uğraşmazsın dergiyle mergiyle. Okulunu bitirip diplomanı cebine atıp bir baltaya sap olmanın ardına düşersin.
Şişeyi aldı, elektriğe tutup bir zaman çalkaladı. Bir yudum içti, geğirdi, damağını şaklatarak kasıldı.
Aslına bakarsan Anadolu çocuğusun, başkaca fukara çocuğusun. Anadolu'dan fukara çocuğun eline Darülfünun okulunda forma, okuma fırsatı kolay geçmez. Fukara kısmı haddini bilecek.
Selim parlayacakken sarhoş herifin lafı nereye getireceğini öğrenmek için kendisini tuttu. Behram Efendi arkasına kaykılmıştı. Kaşları çatıp ağzında küçümseyen sarhoş çarpılması, çiftlik bağışlar gibi tepeden konuşuyordu.
Haddini bilmez mi fukara? Olmaz, sığınmışsın bir medrese odasına parasız. Bir yiyeceksin, bin dua edeceksin devlete ve de millete. Sana mı kaldı dergi çıkarmak? Bunca varlıklı arkadaşları neden üstlerine almadılar dergi sahipliğini sorumlu müdürlüğü? Adamı kışkırtan çok olur ya, başın belaya girince bir lokma ekmek veren bulunmaz.
Herif düpedüz, sen avanaksın, kışkırtmaya gitmektesin diyordu. Selim buna çok kızdı.
Sen burada bütün dergi çıkaranlara böyle öğütler veriyorsan senin patron yakında batar.
İspor dergisi çıkarana kimin ne dediği vardır? Benim sözüm sarayları Darülfünun öğrencilerine yurt yapmalı diyenlere.
Kötü mü?
Salt kötü değil, gayet korkulu.
Neden?
Şundan ki sarayları bana verin demeye gelir bu, ben oturacağım demeye gelir. Ne demektir saraya geçip oturmak, suyun başına geçip oturmak demektir. Sarayda kim oturur çünkü? Dahi kurtarıcımız Gazi Paşa'mız oturur. Demek ki sen kalk ben oturacağım demektesin Mustafa Kemal Efendimiz'e.
Nereden çıkardın Behram Efendi, 7 yaşındaki bebeklerin aklına gelmez.
Gelmez mi? Vay yavrum vay, gelmez de ya, biz bunları kendimizden mi söylemekteyiz?
Durakladı, rakının kalanını dikti. Yumruğuyla ağzını sıvazlayıp arkasına kaykılarak şişindi.
Bizi buralarda baş mürettip görüp küçümseyen yanılır. Şimdi istesem nice nice memurluklara geçerim, belki müfettişliklere bile geçerim. Ne çare ki kumanda altına girmek bizim kitapta yazılı değil. Evet Selim Bey kardeşim, biz bu dergiyi tadında bırakacağız.
Nasıl bırakacağız?
Vazgeçeceğiz sırasıyken. Çünkü sen bizim yabancımız değilsin. Ayrıca benim yüreğim seni sevdi. Aslına bakarsan bunlar benim lafım değil ha. Nerenin dersen orasını ben bilirim. Büyük öğütleri bunlar. Nice nice beyleri paşaları tahta kurusu gibi ezen yerlerin öğütleri. Bana Azrail'in gücü yetmez diyenleri bir raporda tesbih tanesi gibi asıverenlerin lafları.
Kimlermiş bunlar? Mebuslar mı?
Mebus kaç para? Bunlara Gazi Paşa bile seslenemez dengine düşerse.
Yanılmaktasın Behram Efendi. Türkiye'de sansür yoktur. Hiçbir yayın yapılmadan önce sansür edilmez. Ben basarım, suç görürlerse mahkemeye verirler.
Mahkemeye verirler ne kolay. Sen vatana kötülük et, sonra ben seni mahkemeye vereyim. Yağma mıdır bu?
Selim Nuri herifin sarhoşlukla saçmalamaya başladığını görünce lafı uzatmaktan vazgeçti, elini salladı.
Bırakalım boş lafları Behram Efendi, hadi kalk işimize bakalım.
Yahu biz bunca lafı boşuna mı savurduk? Anlatandan dinleyen sezgili gerek denilmiştir. Burası gavur matbaası mı ki vatan millet düşmanı dergiye basalım? Kapağına gavurun hürriyet heykelini koyan dergiyi.
Selim o anda herifin hürriyet heykeli klişesini bulup neden kendisine bedava bağışladığını anlamıştı. Bir saniye adam öldürme öfkesinin içine girip çıktı. Korkunç bir güçle kendini tuttu. Sarhoş herifi bile şaşırtan yumuşacık bir sesle fısıldar gibi konuştu.
Vatan millet yararını düşünmek sana mı kaldı oğlancı dürzü? Kalk yürü, kalk dedim sana, zararım dokunur.
Bize oğlancı dürzü mü? Vay vay, ulan senin kemiklerini kırınca, ulan biz bugüne bugün hükümetimizin...
Birden boş şişeyi kapıp kalkmaya davrandı. Bereket çok sarhoştu.
Selim Nuri duvarda dayalı değnekleri çoktan görmüş, kararını vermişti. Sıçrayıp birini yakaladı. Çocukluğunda İskilip'in Kürt çobanlarından sopayla nasıl dövüşülür iyi öğrenmişti. Yoksa kudurmuş ite dönen Behram namussuzluğuyla başa çıkması pek kolay olmayacaktı.
Herif atikti, kancıktı. Değnekten ürkmüş gibi gerileyip şişeyi apansız fırlatmıştı.
Eğer Selim Nuri nasıl olduğunu kendisi de pek bilemeden değnekle çelip aşırtmasaydı kafası patladı gittiydi.
Behram ortadaki sandığı kapmaya kalkınca değnek Kürt çobanlarının usulünce hiç telaşsız vınlayarak kalkıp inmeye başladı. Daha ilk vuruşta sarhoş Behram'ın boynundaki şah damarı bulmuş, herifin soluğunu kesip gözlerini yuvalarından yumruk gibi dışarı uğratmıştı.
Selim kafaya vuracak gibi gösterip diz kapaklara çalıyor, dize gösterip dirsekleri yokluyordu. Sopa her vınlayışta tın tın kuru kemik sesi çıkarmaktaydı.
Behram sarhoşluktan daha ayılamamıştı. Ana avrat küfrettiği için Selim'i kudurttuğunun farkında değildi. Sol elinin serçe parmağı kırılınca ayıldı. Küfrü bırakıp kendini yere attı.
kıçını dikip yüzünü taşlara sürerek ayaklarını öpeyim Selim abi bırak öldüm tövbe diye yalvarmaya başladı. Kulağı sıyrılmış boynuna doğru kan sızmıştı. Selim Nuri bu pislik tulumunu önüne katıp sopalayarak yukarı çıkarmayı, başında durup sayfaları bağlatmayı tasarladı bir an, sonra vazgeçti. Yorulmuştu, neredeyse solukları kesilecekti. Mahzenin merdivenlerini çıkarken dizleri titriyordu. Sanki dövmemiş dayağı kendisi yemişti. Sokakta duvara dayanıp derin sarsıntılarla uzun uzun öksürdü. ''Ne oldu arkadaş senin Tatavla dergisi, gene mi çıkamadı zamanında?'' Selim medresenin avlusunda çamaşır yıkıyordu, alttan yukarı baktı. ''Çıkamadı 41'in Rüstem Şah'ı.'' Çıkar yavaş yavaş. Bizde işin iyisi 40 yılda çıkar bilmez misin? Çok önemli bir şey söylemiş gibi kabararak salınarak çıktı. Selim gülümsedi. Dayak gecesinden 2 gün geçmişti. Yenilgi duygusunu bir türlü üstünden atamıyordu. Olayı Murat'a bile açamamıştı. Dergi için tekrar oraya gitmesi, patronla görüşüp işi düzeltmesi lazımdı. Aptal gibi 7. sayısının bütün parasını peşin verdiği için ya orada bastırması ya da kendi cebinden ödemesi gerekiyordu. Dünkü perşembe gününü de rezil herifin polise başvurmuş olması ihtimaliyle tedirgin geçirmişti. Çamaşır yıkamayı hem sevmiyor hem seviyordu. Daldırıyor adam böyle işleri görürken, balık tutar gibi dinleniyor. Bir Çorum türküsünü tutturarak daldı. ''Bakar mısınız?'' ''Buyurun.'' Selim ellerindeki köpükleri leğene sızdırdı. Adam küçük kağıda sezdirmemeye çalışarak baktı. ''Mehmetoğlu Selim Efendi'yi arıyorum, Selim Nuri Efendi'yi.'' ''Benim, nedir?'' Polis müdüriyetinden geliyorum. Müdür bey sizinle bir meseleyi konuşmak istiyor. Ne zaman? Nasıl mesele? Şimdi gideceğiz. Haberim yok benim meseleden. Biraz bekleseniz şunları assam. Adam bir an durakladı. Çevresine baktı. Belki de başka çare göremediğinden olur dedi yarım ağızla. Koyu esmer yüzü kederlenmişti. Selim ellerinin titrediğini, soluklarının sıklaştığını fark ederek telaşlandı. Belli bir şey Behram edepsizi şikayet etmiş olmalıydı. Hem de mahalle karakoluna falan değil müdüriyete. Demek dokundurmak istediği büsbütün yalan değilmiş. Bu rezili ispiyon olarak kullanıyorlar. İyi ya, olur mu böyle ahlaksızdan ispiyon? Güldü kendine. İspiyon diyorsun ya, namusudan mı olacaktı? Çamaşırları sudan geçirdi, sıktı astı. Adam çömelip sırtını incir ağacına dayamış, cigara yakmıştı. Kalçasındaki silah kabarıklığı olmasa bunun elektrik memuru, evkaf katibi filan sanır insan. Sanacak elbet, ayrıntısı ne? Vesika sormak gerekli mi diye düşündü Selim Nuri, vazgeçti. İki defa tuttuğu soruyu üçüncüde sormamazlık edemedi. Çok kalır mıyız acaba? Öteberi almalı mı? Yok canım ben aslında müteferrika polisiyim. Pek aklım ermez ya bir şey soracak müdür bey dediler. Evrak da yok. İyi. Selim biraz ferahlamıştı. Ceketini alıp kapıyı çekti. Buyurun. Kilitlemediniz. Gerekmez. Yoktur çalınacak bir şey Allah'a şükür. Belli mi olur? Kilitlemek iyi. Biz neler görüyoruz? Saraçhane başından tramvaya binip Gülhane Park'ın önünde indiler. Selim'in yolda aklına gelmiş gazetede Murat'ı aramadığına, hiç değil kahveye uğrayıp 41'in Rüstem Şah'a bir haber bırakmadığına canı sıkılmıştı. Ürkek karı gibi ödümüz yarıldı, tüh yüzümüze. Dar sokaktan vilayetin avlusu karşısındaki müdüriyet binasına girdiler. Cafer Efendi, polisin adını sormuştu,